Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla her zaman olduğu gibi bu hafta da stüdyomuzda birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba, teşekkür ederim.
Evet hocam, çok tarihi günlerden geçiyoruz, kritik günlerden geçiyoruz. Bugüne kadar yapılmış en büyük operasyonlardan, harekatlardan birini gerçekleştiriyoruz. Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girdi ve bir ara verildi diyelim. Dünkü mutabakatla birlikte dün ABD ile Türkiye arasında uzun süren bir görüşme sonrası mutabakat sağlandı. Suriye'de Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü PKK-YPG güçleri çekilecek ve orada bir güvenli bölge oluşturulacak. Türkiye'de bunun sağlanmasıyla birlikte operasyonu noktalayacak. Şu anda bir ara verilmiş durumda. Bunu konuşacağız. Bunun yankılarını, yansımalarını konuşacağız. Buraya nasıl gelindi? Müsaadenizle oradan başlayalım. Barış Pınarı Harekatı nasıl başladı, nasıl devam etti? Bu noktaya gelineceği bekleniyor muydu? Çünkü çok önemli gelişmeler kaydedildi. Resulayn Tel Abyad kontrol altına alındı. M4 karayolu teröristlere lojistik imkan sağlayan o karayolu kontrol altına alındı. Ve teröristlerde ağır bir zayiat verildi. 702 terörist etkisiz hale getirildi. 40'ı teslim oldu. 600 firari var terör örgütünden. Çok önemli gelişmeler bunlar. Öncelikle operasyonun seyrini bize anlatır mısınız? Bugüne nasıl gelindi ve dünkü mutabakatı da yine konuşacağız.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Suriye'de malumunuz 2011 yılında iç savaşın başlamasından bu yana kan, gözyaşı hiç dinmedi. Sürekli olarak haritada renkler değişti.
Evet.
Hangi ülkenin veya hangi grubun nereleri kontrol ettiğine dair haritalara baktığımızda 7-8 yıldır çok değişik renkler ve bölgeler gördük. Şu anda operasyon yapılan kesim aslında iç savaş başlayınca ÖSO dediğimiz Özgür Suriye Ordusu bileşenleri rejimi sıkıştırınca bir tek kurşun atmadan Suriye'nin kuzeyinde Kürt nüfusun yoğunlukta olarak yaşamış olduğu 3 bölgeye, batıda Afrin, Fırat'ın hemen doğusunda Ayn el Arab dediğimiz Kobani bölgesi ve en doğuda Irak sınırında ise o Cezire olmak üzere 3 kanton kurdular. Ve bu 3 kanton kendi içerisinde işte ileriye dönük devlet hayalleri kurdu. Arkasından DAEŞ geldi, o bütün bölgeleri işgal etti. DAEŞ'ten oralar temizlenirken YPG, PKK'lılar da fırsattan istifade o kantonlar arasındaki bölgeyi birleştirerek bir koridorla adeta Akdeniz'e ulaşmak istedi. Yani Amerika'nın o tıpkı Kuzey Irak'taki çekiç gücü silahlandırması ve orada bir küvezde adeta bir devlet yapısı oluşturması gibi, şu anda Barzani, Talabani bölgeleri var Irak'ın kuzeyinde, Süleymaniye bir bölgesi. Bir benzeri yapıda burada oluşturulmaya çalışıldı ve belli bir mesafe alındı. Yalnız buranın özelliği PKK dağda kırsal kesimde 1984'ten beri mücadele eden bir terör örgütüydü. Fakat Suriye coğrafyası düz,
evet,
ve buralarda meskun mahallelerde çatışma yapması gerekiyor veya savunma yapması gerekiyor veya saldırması gerekiyordu. Bunun için de tünel sistemleri kazdılar ve yer altı adeta bir köstebek yuvası gibi, evet, yıllardır oralara
Tahkimat
yapıldı vesaire. Şimdi bu Türkiye için değil, dünyadaki herhangi aklı başında bir devlet geleneği olan siyasi bir yapı hemen bakınca sınırın karşısında yer altına tüneller yapıyor ve bu tünelin ucu da bazen senin ülkene çıkıyor. Oradan teröristler, hı-hı, giriş çıkış yapıyor. Yani buna müsaade etmek aklen mantıken zaten mümkün değildi. Bir de bu Sevr Anlaşması'ndan sonra işte Osmanlı coğrafyası paylaştırılırken en son Lozan'la, evet, sınır çiziliyor ve demiryolu hattı sınır kabul ediliyor. Halbuki demiryolları o günün şartlarında, yani bir 100 yıl öncesinde düşündüğün, meskun mahalleleri takip ederek gidiyor, istasyonlar yapılıyor. Yani düşünün, Kilis şehri var, hemen sınırın karşısında Azez şehri var. İlerliyorsunuz, diyelim ki Suruç şehri var. Suruç'un hemen güneyinde Ayn el Arab veya Kobani var. Akçakale var, hemen karşısında Tel Abyad var. Ceylanpınar şehrimiz var, hemen altında Rasuleyn var gibi. Yani böyle işte Kamışlı, Nusaybin vesaire aynen gidiyor. Şimdi zaten demiryolu burayı ikiye bölmüş. Yani şehrin adeta bir yarısı Türkiye'de kalmış, bir yarısı Suriye sınırında. Demografik yapı da aynı yani. Arapsa Arap, Türkse Türk,
Kürtse Kürt. Evet.
Şimdi bakıyorsunuz bir yarısı Türkiye tarafında, bir yarısı Suriye tarafında ve yerin altına tüneller kazmışlar, tahkimat yapmışlar ve siz bunu seyredeceksiniz. Yani bu mümkün değildi ve Türkiye ta baştan beri yani biz bunu kabul etmiyoruz, biz buraya operasyon yapacağız dediğinde YPG veya PKK işte SDG isimleri her neyse bunlar kendilerine mutlaka bir güvenli liman olarak Amerika, Rusya veyahut da bir meşruiyet kazanacağı Fransa'nın bayrağı altında bu işi yapmak istiyordu. Ve Amerika bu işe hemen atladı. Çünkü Suriye'de İran ve Rusya çok güçlüydü. O boşluğu doldurabilmek için de silahlı bir güç olarak bunlardan istifade etmek için Irak üzerinden evet her türlü lojistik desteği yaptılar. Ancak soru şu. Yani Amerika bu kadar yatırımı Suriye'ye niye yaptı? Yani bu kadar kamyonlarla, tırlarla evet doğrusu silah gönderdiler vesaire.
Sınırı yok, bir şey yok.
Sınırı yani yok. Evet. Artı burada DAEŞ varmış, DAEŞ adam kesiyormuş, öldürüyormuş. Yani çok da umurunda değildir. Yani biz Rakka'da, Deirizor'da gördük. Taş üstünde, taş gövde üstünde baş bırakmadı. Yani eğer insanların ölümünden endişe olsaydı kendisi o kadar insan öldürmezdi. Evet. Peki buradaki endişe ne? Gaye ne?
Evet.
Mesela Trump başka bir şey söylüyor. Karşısındakiler başka bir şey söylüyor. İşte buradaki gaye bence şu. Türkiye Barış Pınarı operasyonuna başladığı andan itibaren dünyada adeta bir düğmeye basılmışçasına her yerden bir tepki sesi evet çıkmaya başladı.
Herkes hümanist oldu birden.
Ve en çok adeta kuduran da İsrail oldu. Yani İsrail bundan niye rahatsız oluyor diyor insan.
Evet.
Ve İsrail'in uzantıları olan Amerika'daki neokonlar, evangelistler ve dünya medyasını elinde tutan yine o
Siyonistler.
Malum Siyonistler.
Evet.
Peki bu kadar tepki gösterilmesinin sebebi yani Türkiye'de bizi dinleyen Kürt kardeşlerimiz için de şunu söylüyorum. Bu proje aslında Tevrat'ta vaat edilmiş topraklar diyoruz biz. Bu vaat edilmiş toprakların içerisinde kalıyor. Ve İsrail geleceğinde orayı kendi sınırları içerisinde gösteriyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın Birleşmiş Milletler'de bir harita göstermişti. Hı hı. Yani Filistin adeta lokma lokma yutuldu. Ve İsrail'in sınırları nerede bitiyor sorusunu evet sormuştu. Ve İsrail'in şu anda mevcut sınırları onların kabul ettiği sınırlar değil. Evet. Bu nedenle güçlü bir Türkiye'nin o bölgeye girip kontrolü sağlaması onların bütün hesaplarını yok ediyordu. Trump ilk günden beri oradan çıkmak istiyor. Niye çıkmak istiyor? Diyor ki Amerika'nın burada bir çıkarı yok diyor.
Evet, attığı tweetlerle de sabit bu düşünceleri.
Sizce Trump niçin bu kadar çok tweet atıyor?
Niçin hocam? Evet, bu gerçekten de merak edilen bir soru. Bir de tweetleri neden birbirine tutmuyor? Bu da bir merak edilen başka
önce
soru.
Önce şunu söyleyeyim.
Evet. Trump neden bu kadar çok tweet atıyor?
Konumuzdan biraz parantez açıp evet ayrılacağız ama. Çünkü Trump iktidara geldiğinde bir de baktı ki medyanın %90'ı adeta tek sesli konuşuyor. New York Times'tan Washington Post'una. Evet. Bütün gazeteler, basın yayın organları adeta tek bir ses ve Trump baktı ki bu iş adamı kafasıyla bunlara karşı yeni bir medya oluşturmak, yeni denge kurmak filan bu 4+4 8 yıllık ömre sığacak evet bir şey değil. Twitter'ı çok zor öğreniyor. Yani nasıl mesaj atılır vesaire filan. Hatta bunu Twitter'ı nasıl atılacağını öğreten kişi söylüyor. Yani oldukça zor hı-hı bir şekilde öğreniyor. Ama öğrendikten sonra diyor ki bakıyor. Çok dünya iyi gündemini diğer medya kuruluşları kadar etkileyebiliyor.
Evet.
Ve yalan makinası dedi bakınız. Amerika'daki medyaya Trump yalan makinesi dedi. Hı hı. Yani Trump sözüne güvenilir bir adam değil. İpiyle kuyuya inilmez. Akşam söylediğini sabah inkar eder ama bu sözü doğru.
Evet.
Yani adeta yalan makinesi gibi. Onlara karşı kendine bir kanal, mecra buldu. Evet. Ve atıyor. Ve Trump'ı şöyle düşünmeniz lazım. Yani ciddi bir devlet adamı falan değil. Sadece çok zengin bir patronun iş yerine gittiğinde sekreterine, oradaki bir çalışanına şaka ile karışık takılması, bazen alay etmesi, bazen kızıp fırça atması gibi kendinde dünyanın patronu görüyor. Oradaki siyasileri de aynen bu şekilde takılıyor. Biraz kırıldığını görünce de ya gel şöyle yapalım vesaire. Yani aynen bu şekilde dünya sistemi içerisinde hareket eden bir insan. Halbuki diplomasinin bir dili vardır vesaire.
Devlet terbiyesi denilen bir şey vardır.
Adam öyle evet. bir şey evet. yok maalesef. Fakat buna rağmen geçtiğimiz programlarda da söyledim. Mevcutlar içerisinde Trump yine en doğrucu Davut konumunda. Diğerlerin hepsi ikiyüzlü ve çeşitli ajandalar olan evet. insanlar. Konumuza tekrar dönecek olursak. İşte bu vaat edilmiş topraklar meselesi, işte dünyayı kıyamete zorlamak vesaire. Yani böyle buna inanan dini tarikatlar, cemaatler var Amerika'da. Ve bunların da milyonlara varan müntesipleri var. Dolayısıyla İsrail ve Amerika'daki bir takım gücü elinde bulunan elitler için burası önemli olduğundan dolayı Amerika'nın hiçbir çıkarı olmamasına rağmen buraya silah yığdılar, YPG'liler desteklediler ve onların teolojik amaçlarına, gelecekteki amaçlarına evet. yönelik bir yığınaktı. Ama Türkiye önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytinyağı Dalı, en sonunda da
Barış Pınarı'yla,
Bunu sekteye uğrattı. Ve harekat başlayınca da dünya kamuoyundaki tepkiyi gördük.
Evet, bu tepkinin az önce siz de bahsettiniz, İsrail'in planlarıyla orantılı olduğunu söylediniz. Şu mu oldu? İsrail'de bir düğmeye basıldı, bütün dünyadan tek bir ses olarak Türkiye'ye karşı bir cephe oluştu.
Evet,
evet.
Şöyle söyleyelim, bunlar bütün dünyayı toplayıp Suriye'ye niye geldiler? DAEŞ için değil mi?
Evet.
Peki DAEŞ'le mücadele ederken işte iyi kötü hapishanelere tıkmış oldukları evet. teröristler var. Hatta bu sabah medyayı takip edenler görmüştür. Suriye'nin kuzeyindeki bu YPG yapılanması evet. onun liderlerine Salih Müslim diyor ki biz diyor Rakka'da, Deirizor'da, yani Amerika'nın diyor öncülüğünde, onlar havadan bombardıman evet. yaptı. Biz de diyor bu bölgeleri diyor DAEŞ'tan temizlerken 11 bin elemanımızı kaybettik diyor. Ve şu anda biz, Amerika bizi yüzüstü bıraktı diyor. Adeta
mayın katırı gibi
kullandı diyor. Evet. Bak, bu ifade çok önemli. Amerika bizi diyor mayın katırı gibi kullandı ve işi bittikten sonra da yüzüstü bıraktı diyor.
Evet.
Şimdi tekrar konumuza dönelim. Şimdi bu bölgede YPG'lilerin silahlandırılması, onlara devlet kurdurmak vesaire filan, hepsi tamamen bir ütopyadan ibaret.
Evet.
İşi bittikten sonra baktı ki Türkiye mi, YPG mi? Türkiye'nin bastırması ve gelecekteki Amerika'nın Orta Doğu planlarıyla ilgili düşünüldüğünde
evet.
onlar taktik olarak birkaç yıllık kullanılıp
evet.
çöpe atılması gereken bir partnerdi. Öyle yaptılar ama Türkiye stratejik bir partner Hı-hı. olduğu için onu attı, bunu aldı.
Evet.
Herkes yoluna devam ediyor. Hı-hı.
Şimdi harekatın başarısı bizi dünkü o mutabakata getirdi diyebilir miyiz hocam? Asıl meseleye gelelim şimdi. Dün Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo ve Suriye Özel Temsilcisi birçok isimle birlikte bir heyet Türkiye'de uzun süren görüşmeler gerçekleştirdi. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibiyle birlikte oturdular, konuştular. Ve bir mutabakat ortaya konuldu. Bu mutabakatı biraz anlatın bize. Neler var? Bir başarı mıdır Türkiye açısından? Mesela Mike Pence bunu bir ateşkes olarak lanse etti. Dışişleri Bakanımız bunu düzeltti. Bu bir ateşkes değil. Ateşkes iki devlet arasında olur. Bu operasyona ara verme. Şayet şartlar gerçekleşirse operasyonu tamamen durduracağız dedi. Şimdi bu anlaşmayı bize anlatır mısınız? Bir başarı mıdır? Nasıl bir başarıdır? Buyurun hocam.
Şimdi Türkiye kararlı bir şekilde girdi ve ortalama günde de 100 teröristi etkisiz hale getiriyor. Evet. Şimdi biraz garip olacak ama yani terörist de kolay yetişmiyor.
Evet.
Yani siz ona maaş veriyorsunuz, eğitim veriyorsunuz, silah kullanmasını öğretiyorsunuz vesaire. Amerika bunlara yıllardır yatırım yaptı. Şimdi de Türkiye her gün böyle taksit bunları...
Evet. Etkisiz hale getiriyor.
Amerika baktı ki bunların başarı şansı sıfır. Yani bir şekilde bu iş ne kadar uzarsa Türkiye o kadar fazla teröristi etkisiz hale getirecek. Ve bir inisiyatif kullandı. Bu ateşkesle birlikte bu 5 günlük süre içerisinde hem onlara vermiş olduğu ağır silahları kurtarmak hem de orada elebaşı konumunda başka bölgelerde başka operasyonlar için kullanabileceği insanları da çekecektir. Ve benim bu kişisel tahminim oradaki azılı elebaşı konumundakiler güneye çekilecektir ama oradaki saf Anadolu çocukları dediğim yani hep böyle garibanlara gaz verip bırakırlar orada bırakacaklardır.
Kandırılmış olanlar
tünellerde mücadeleye devam kararı vereceklerdir.
Çünkü çeşitli açıklamalar da geliyor. Kimisi evet bazı terör örgütü üyeleri anlaşmayı kabul etti denilirken kimileri de biz bu anlaşmayı tanımıyoruz diye açıklamalar geliyor.
Muhtemelen öyle diyecektir bir kısmı
evet.
da. Bu tür yapılardan da
tek ses beklememek lazım.
Daha ilerisini beklemek mümkün değil. Ve hemen aynı anda Amerika ile olan ittifaklarını sonlandırıp Rusya ile arkasından
rejimle
anlaşma yoluna gittiler. Nasıl ki Amerikan bayrağı altında orada operasyonlar yapıyorlar şu anda Ayn el Arab'da ve Membiç bölgesinde 3-5 tane işte askeri araçla 30-40 tane diyelim ki Rus subay ve rejime evet. ait asker orada bir göründü geldi. Sonuçta bütün mevziler takimat aynen duruyor
evet.
orada. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde muhatabımız evet. muhtemelen Rusya olacaktır.
Evet.
Fakat bu Suriye'ye ilişkin Türkiye-ABD'de ortak açıklamasında bunun bir Amerikan boyutu var.
Evet.
İsterseniz o boyutu.
Tabii buyurun hocam. Evet, onunla devam edelim.
Şimdi Türkiye bu Fırat'ın doğusunda operasyona başladığında Amerika'nın içerisindeki o müesses kurumlar Pentagon, CIA, artık medya,
evet.
Siyonistler vesaire hepsi Trump'ın üzerine çullandılar. Bu operasyonu bir an evvel durdursunlar. Yani Türkiye'yi tehditle falan korkutup vazgeçirebileceklerini düşünüyorlardı. Ve en son işte Trump'ın 9 Ekim'de yazmış olduğu hiçbir diplomatik teamüllere sığmayan o hakaret tamiz mektubu.
Evet.
Bu mektubun bir benzerini 1960'lı yılların sonunda Johnson mektubu olarak biliyoruz biz Kıbrıs harekatı öncesinde Amerika'nın Türkiye'yi tehdit ettiğiyle ilgili. Yani tarihte bu tür tehditler olmuştur ve Türkiye aynı gün harekatı başlatarak cevap vermiştir. Şimdi
evet.
Türkiye'nin içerisindeki bazı muhalif seslerde şunu görüyoruz. İşte bu mektuba cevap verilmeliydi. Yani siz şimdi size diyor ki girerseniz sizi asarız keseriz. Ambargo uygularız. Buna verilecek en büyük cevap asamazsın, kesemezsin, giremezsin. Ben de girdik işte.
Evet.
Bundan daha
etkili cevap
net
olur?
Bir cevap
evet.
olmaz.
Evet.
Onun için bazı böyle medyada boy gösterip muhalif sesler konuşan insanları da ben ciddiye almıyorum açıkçası.
Evet.
Sırf
muhalefet olsun diye
konuşuyorlar. Mesela bugünkü Washington Post ve New York Times gazetelerinin en baş haberleri şöyle. Şu anda Amerika'da öğle vakitleri
evet.
ve Amerikalılar gazeteyi eline aldığında Erdoğan istediğini aldı diyor.
Hı hı.
Bakın Amerika'nın en flash gazeteleri ki hem Trump'tan hem Erdoğan'dan zerre kadar haz etmeyen, onların bir gün bile o koltukta oturmasını istemeyen ve onları o koltuktan alaşağı etmek için de yıllardır yayın yapan bu medya kuruluşları Erdoğan istediğini aldı diyor.
Evet.
Bu şeyle ilgili. Ama Türkiye'de hala abuk subuk yorumlar yapılıyor. Yani biz bu harekatı başlatarak bir kere masada önemli bir aktör olduğumuzu gösterdik. Yani biz sınırı geçmeden ne kadar sert demeçler versek de onların hepsi havada kalacak şeylerdi. Şu anda biz girdik. Amerikalılar 20 mil dedi Trump. Önceden bu 20 kilometreydi. Trump 20 mil deyince zaten 1 milde
20 mil 32 kilometreye tekabül ediyor.
Yani evet. 1500 küsur kilometre, 1600 metreye yakın. Dolayısıyla 32 kilometre güneyden bir tampon bölge oluşturulacak. Ama burada önemli olan şu anda Amerika'nın çekilmiş olması. Fakat bu Türkiye'ye ne getirir ne götürür önümüzdeki günlerde tekrar göreceğiz. Bir de Rusya faktörü çıkacak.
Rusya faktörünü de konuşalım hocam. Şimdi Suriye'de en etkin güçlerden biri Rusya. Bundan sonra Rusya ile muhatap olacağız diyorsunuz siz de. Münbiç ve Kobani'nin durumu üzerinde Rusya'nın pozisyonu nedir? Bundan sonrası için Rusya'nın eli güçlenmiş midir? Ya da rejimin eli güçlenmiş midir? Böyle devam edelim.
Rusya'nın eli zaten
güçlüydü. Evet.
Şu anda rakip olabilecek güç Amerika Birleşik Devletleri de devreden çıkınca İran'ın etkisini de Rusya böyle yavaş yavaş bir şekilde azalttı. Şu anda bazı yorumcular diyor ki gelecekte Suriye diyor Rusya'nın Kaliningrad toprağı gibi olacaktır diyor.
Ne demek hocam Kaliningrad? Şimdi, nasıl bir örnek benzetme? Hem,
şimdi Kaliningrad Avrupa'nın batısında ve Rusya ile sınırı olmayan bir toprak parçası. Litvanya, Letonya, Polonya arasında ve denize açılan bir yerde. Biz buna ekslav diyoruz. Yani dış toprak. Yani ana karayla bağlantısı yok ama dış, bizim de Caber Kalesi öyle. Süleyman Şah Türbesi. Evet. Sınırımızla şey yok. Küçücük bir toprak parçasıdır ama bizim bize de aittir. Yani Suriye rejim adı altın. Yani rejim diye bir şey yok ortalıkta. Yani ortalama bir albay rütbesindeki bir subay ittirip kalktırabiliyor Esed'i. Yani Rusya'dan gelen. Dolayısıyla Rusya Suriye coğrafyasında yapmış olduğu askeri operasyonlara yasal kılıf uydurmak için rejimi yanında tutuyor. Yoksa rejimin herhangi bir etkisinin, yetkisinin askeri, ekonomik veya meşruiyet olarak hiçbir gücü kalmadı. Ama rejim artı Rusya derken rejim orada bir meşruiyet kılıfıdır.
Evet. Yani evet.
Suriye'yi oraya, Rusya'yı oraya getiren bir manivela.
Bizim Rusya güneyde de komşumuz mu oluyor aynı zamanda bu benzetmeye
yani
göre?
Yani bir şekilde komşumuz oluyor da şimdi Putin-Erdoğan görüşmesi olacak önümüzdeki günlerde. Bu görüşmeden sonra bir 32 kilometre derinliğe kadar olan güvenli bölge. Membiç'te, Aynel Arap dediğim Kobani'de, daha güneyde Kamışlı, Haseke bölgesinde Irak sınırına kadar şu anda PKK'lılar gittiler. Rejim ve Rusya bayrağı çektiler oraya.
Evet.
Yani Rusya'nın kendisi gelmeden bayrağını oraya çektiler. Şimdi Putin Türkiye'nin güvenlik kaygısını anlıyoruz diyor. Diğer kısımları bana yeter. 32 kilometre de Türkiye'nin denetiminde olsun. Burayı teröristlerden o temizlesin derse ilişkilerimiz normal rayında gider. Ancak buraya Türk askerini sokmam, biz onlarla anlaştık vesaire derse biz Amerika ile yaşadığımız sorunların daha beterini belki de Rusya ile yaşayacağız. Artı Rusya eline bu kadar koz geçtikten sonra muhtemelen en batıda Hatay sınırında İdlib bölgesinde de bir operasyon falan yapmaya kalktığında mülteciler hareketlenecektir, mülteci göçü. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Rusya ile çok kritik bir eşiğe giriyoruz.
Evet.
Bu ya Erdoğan-Putin anlaşmasıyla bir mutabakat çerçevesinde alver diplomasisiyle, yani biraz Türkiye isteklerinden geri adım atıp biraz Rusya Türkiye'ye göz yumarak bir ortak noktada buluşulacaktır. Veya bu çatışma süreci yani olursa bunun boyutları, vehameti çok daha büyük olur gibi geliyor.
Evet, 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek, Putin'le görüşecek. Bakalım onun sonuçları nasıl olacak, bunu da merakla bekliyoruz. Hocam ilk bölümü noktalayalım. Birazdan kaldığımız yerden değerli dinleyenlerimiz medeniyet coğrafyamızda yaşanan diğer gelişmelerle birlikte tekrar burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam az önce ilk bölümde de bahsettiğiniz ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyonun başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği nezaketten uzak, diplomatik terbiyeden uzak bir mektubu vardı. Bu mektubu konuşalım biraz. Hem içeride hem de dışarıda yankıları oldu. Bu mektup neden sızdırıldı? Ne amaçla yazıldı? Bunu sızdırmanın gayesi neydi? Çünkü 9 gün önce yazılmış ve cevap verilmiş. Yani harekatın başlatılmasıyla çok etkili ve sert bir cevap verilmiş. Neden sızdırıldı bu mektup?
Şimdi bu mektup bilinçli bir şekilde sızdırıldı.
Evet. Kim sızdırmış olabilir bir de?
İki tane ihtimal var. Birincisi Trump'ın bizzat kendisi, bu Fox News kanalına bu mektubu verirsiniz sızdır. Yoksa yani bir basın yayın organına ulaşması diye bir şey söz konusu değil. Neden sızdırmış olabilir Trump? Çünkü Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra demokratlar, basın yayın, derin Amerika, hatta kendi kongre üyeleri bile Trump'ın üzerine öylesine bir çullandılar ki sen sanki Erdoğan'ın dümen suyuna geldin, Türkiye her şeyi yapıp ediyor, biz koskoca Amerika olarak hiçbir şey yapamıyoruz deyip Trump'ı o kadar çok sıkıştırdılar ki azil sürecinde 3-2 çoğunluk olduğu zaman koltuktan indiriliyor ve kendi kongre üyeleri de çok fazla Trump aleyhinde olunca baktık koltuk da tehlikeye gidiyor. Trump kar zarar hesabı yapan bir tüccardır. Hemen bu mektubu gündeme getirerek ben aslında bak bu kadar ağır ifadeler kullandım sözüyle kendini kurtarmak istiyor olabilir Trump'ın bizzat kendisi. İkinci bir ihtimal ve bu daha muhtemel bir şey, başkan yardımcısının İkinci adam ki Pence. Mike Pence ki bunlar neokonların, siyonistlerin adayı, Trump'ı gönderebilseler onu yerine koyacaklar ve muhtemel aday da onu yapmak istiyorlar. Mike Pence tarafından sızdırılmış olabilir ki bu da şu amaçla sızdırılır ya, koskoca Amerikan devlet başkanının
kullandığı
dile, üsluba, yani bir sokak kabadayısı, hatta serserisinin üslubu gibisinden, hatta Amerika'daki bir spiker okurken güldü, sırıttı. Yani bu kadar yani kaba ve nezaketten uzak bir şey nasıl yazılır gibisinden dalga ve alay konusu oldu. İkincisi de Trump'ın ayağını kaydırmak isteyen grup tarafından yapılmış olabilir. Acı olan şey de şu, Türkiye'nin iç kamuoyunda da şöyle bir konuşmalar geçiyor. Aslında diyor harekat başladıktan sonra gönderildi diyor ki harekat başladıktan sonra gönderilmiş olsa
hemen harekat durdurulur mesela eğer öyle bir durum olsa.
Yani sonuçta şunu bilmemiz gerekiyor, gerek Amerika'nın içerisinde gerek Türkiye'nin içerisinde Amerika'da Trump karşıtları, Türkiye'de Erdoğan karşıtları bir zümre var. Bu kişiler diyor iktidardan gitsin de gerekirse ülke batsın konumundalar ve Türkiye'deki muhalifler de aynı şeyleri söylüyorlar, 3 aşağı 5 yukarı.
Peki hocam, operasyonun başarısıyla verilen destek ve verilmeyen destekle devam edelim. Şimdi geçen hafta konuşmuştuk, Arap Ligi dediğimiz bir birlik var. Bu birlik Türkiye'yi kınadı, operasyona karşı çıktı.
Yalnız Arap Birliği'nde 22 ülke var. Sözünüzü kestim, kusura bakma. Arap liginin merkezi Mısır'dır. Hı hı. Ve orada aslında işleri Mısır kotarır. Hı hı. Mısır'ın istediği doğrultusunda işler, evet, yürür. Sonuçta da Arapların görüşüymüş gibi olur. Şimdi Türkiye bu Sisi'nin darbe yapmasından sonra Mısır'la ilişkileri çok büyük, evet, ölçüde gerildiği için ve o Mısır'daki mevcut yönetimin Türkiye'ye karşı bir kuyruk acısı olduğu için böyle bir karar alması gayet normal karşılanabilir. Hı hı. Yoksa 22 Arap ülkesinin görüşü diye söylemek, evet, çok
bir, da... Tabii iki nokta değil var burada. Bir, 22 Arap ülkesinin bu görüşü değil. İkincisi, bu kesinlikle Arap halklarının görüşü değil.
Elbette.
Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Altını çizmemiz gerekiyor. Tabii o taraftan böyle bir tepki geldi ama bunu hani bir şekilde anlayabiliyoruz. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bir açıklaması oldu. Çok tepki çekti. Adı Barış Pınarı olsa da akan kandır dedi. Aynısını Kıbrıs Barış Harekatı'na da bir atıfta bulundu. Orada da kan aktığını, adının Barış olduğunu ama kan aktığını ifade etti. Bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle dedi, orada oturuyorsunuz ama bunu Türkiye Cumhuriyeti sayesinde sağladınız. Türkiye Cumhuriyeti'ne borçlusunuz dedi. Nasıl bir açıklamadır
yani
bu?
Şöyle, bu açıklamayı Avrupa'dan herhangi bir ülke yapabilir. Sizden de bu beklenirdi denir veya işte Arap Ligi'nde olduğu gibi. Ama Kuzey Kıbrıs'ın siyasi liderinin böyle bir şey, evet, söylemesi kendi varlık sebebini inkardır. Ve yani siz bu barış harekatı sonrasında öldürülmekten, izzetinizin, evet, şerefinizin ve mal ve can güvenliğinizin garantisi Türk ordusu.
Evet.
Gelmiş oraya, sizi kurtarmış. Türkiye'den giden ekonomik yardımlarla da ayakta duruyorsunuz orada. Hı hı. Ve şu anda Türkiye'nin himayesinde orada bir de facto yapısın zaten dünyadaki ülkeler de tanımıyor Kuzey Kıbrıs'ı.
Evet.
Yani böyle bir kişinin bu açıklamayı yapması tamamen yani artık akıl öte tutulması diyelim. Böyle bir şey ama bu kişi ve benzeri kafa yapısına sahip olanların şöyle bir özelliği vardır. Mesela Türkiye'deki muhalif basına bakın.
Evet.
Mesela ben Cumhuriyet Gazetesi'nin son bir haftalık manşetlerine bakıyorsunuz.
Evet.
Şunu söylüyor kısaca. Yani işler barış yoluyla çözülsün. Kan akması iyi değil falan filan. Yani öldürülen, hı hı, PKK'lılar olunca kan akmasın, barış vesaire filan. En sonunda işte bu ateşkes mutabakatı sağlandıktan hemen sonra bugünkü başlığına bakıyorsunuz.
Bakalım.
İşte Amerikalılar bastırdı, Türkiye geri adım attı. İşte korktu da kaçtı.
Evet.
Gibi böyle şeyler. Yani dolayısıyla bunlar yazı gelse de eleştiren, tura gelse de eleştiren bir tiplerdir.
Evet.
Ve bunlar kokmaz bulaşmaz. Hı hı. Bir sadra şifa bir iş de yapmayan insan tipleridir. Bu Kıbrıs'ta da olur, Türkiye'de de olur, dünyada
yani,
da olur. Yani bu tip insanlardan...
Şunu söyleyebiliriz belki Akıncı ve onun gibi düşünenler için. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin CHP'si diyebiliriz belki.
Ya CHP içerisinde de çok böyle, evet, şahsiyetli, duruşlu insanlar var. Bunlar evet, suya sabuna dokunmayan tiplerdir. Evet. Bunlardan da memlekete hiçbir hayır gelmez.
Yani. Peki hocam. Şimdi tabii bu açıklamalar gelirken bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daydı. Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi Devlet Başkanları 7. zirvesine katıldı. Yani Türk Konseyi'ne. Orada Barış Pınarı Harekatı'na destek istedi. Ve o destekte de çıktı bir bildirgeyle, Barış Pınarı Harekatı desteklendi. Türk Konseyi'nde alınan karar. Yeni üyeler var Türk Konseyi'ne, bunu da konuşalım. Macaristan mesela bu konseye davet edildi, misafir üye olarak zannedersem. Macaristan'ın bir farklı boyutu da, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı çok operasyona dair sıcak mesajlar verdi. Bu operasyonun meşruiyetine dair. Hatta dedi ki eğer Suriyeliler o güvenli bölgeye dönerse Türkiye ile aktif bir şekilde çalışabiliriz dedi. Macaristan'ı da konuşalım. Bu takındığı tavrı da konuşalım hocam.
Şöyle Macaristan Orta Avrupa'da nüfusunun dini yapısı Katolik Hristiyanlardan evet. oluşan. Fakat ülkenin adı Hungary. Evet. Yani Hun ülkenin evet. ilk üç harfi. Bu Attila'nın komutasında Karadeniz'in kuzeyinde daha 450'li yıllarda Roma'yı kuşatan Türk boylarının orada kalan kısımları daha sonra Hristiyanlaşmışlardır. Yani konuştukları evet. dil olarak, din olarak farklılaşmışlar ama kan bağı olarak mesela bu şeyler bir Boşnaklar Türklükle hiç alakası yoktur. Slavdırlar ama evet. Müslüman ve bizimle aynı iyileşmişlerdir. Macarlarla biz aynı kandan geliyoruz ama onlar da asimile olmuşlardır. Hı hı. Fakat bu Türkçe konuşan ülkeler konferansında şey olunca bizlere atıfta bulunuyorlar. Biz de aynı soydan hı hı. geliyoruz evet. gibisinde Bulgarlar da aynı şekilde asimile olmuş.
Aslında Türk mü onlar da?
Türklerdir. Hı-hı. Ama asimile olmuşlardı. Asimile 865'te başkanlarının Ortodoks Hristiyanlığı seçmesiyle. Şimdi Macaristan'ın bu harekatı özellikle desteklemesinin sebebi şu. Suriyeli mülteciler Avrupa'ya doğru yola çıktığında diyelim ki Yunanistan'da ekonomik kriz var. Bulgaristan, Makedonya buralarda çok fazla bir ekonomik kaynak yok. Ancak Macaristan'ın çok verimli tarım arazileri evet. var. Yani Macaristan zenginliklerin yani artık batının o müreffeh coğrafyasının ilk giriş yeri. Ve nüfusu da fazla artmıyor. Ve buraya mülteciler gelirse buradan çıkmazlar. Yani bir şekilde o çiftliklerde orada burada kaçakta çalışabilirler. Macaristan'ın en büyük korkusu bu mülteci akınına ilk
maruz kalacak ülke olması.
Ülke olması sebebiyle ne olursa olsun diyor bunlar Türkiye Barış Pınar harekatı yapıp da eğer diyor Suriye'nin kuzeyine yerleştirecekse ben sonuna kadar buna razıyım. Evet. Yani orada neokonların evet. vesaire hesabı beni ilgilendirmez
hatta
diyor.
Hatta diyor ki Avrupa Birliği'ne sesleniyor o vaat ettiğiniz para yardımını da yapın diyor.
Çünkü biliyor ki mülteci akını olduğu zaman birinci hedef Almanya. Almanya'ya gidemezlerse kalacakları yer Macaristan olduğu için Macaristan'ın böyle bir korkusu var. Bu yönüyle de Barış Pınar evet. Harekatı'nı samimiyetle desteklediği konusunda şüphe yok.
Hı hı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den bir itiraf var hocam. Rutte diyor ki NATO'nun Türkiye olmadan yapamayacağını düşünüyorum ifadesini kullanmış. NATO konusunda da Türkiye'nin çıkarılması noktasında bazı teklifler var Amerika'da vesairede. Rutte'nin bu itirafı ne anlama geliyor? Türkiye olmadan NATO yapamaz diyor.
Şimdi DAEŞ örneğinden gidelim. Aslında doğru söylemiş de. Şimdi Irak'ta ve Suriye'de bu IŞİD olarak çıktı. Sonra evet. DAEŞ dendi. 27 tane ülke toplandı. Bir koalisyon kurdular. DAEŞ'le mücadele ediyoruz dediler vesaire. Havadan bombardıman yaptılar. Fakat hiçbirisi bu 27 ülkenin her biri biner asker verse 27 bin yapardı. 3 bin de Amerika verse 30 bin yapardı. Niye o zaman YPG'lileri yedeklerini alma gereği duydular? Yani NATO evet. bu kadar güçlüydü de 28 tane üyesi var. NATO'nun. Hı hı. Dolayısıyla gerek NATO olsun gerek Batı blokundaki ülkeler olsun silah cephede canını ortaya koyup savaşacak insan bulmakta zorlaşıyorlar. Paraları evet. çok silahları çok ama sonuçta o mevziye girecek bir insan gerekiyor ve canını dişine takıp hı hı. bir şey uğruna ve bu yönüyle Türkiye NATO içerisinde belki silah teçhizat olarak Amerika'dan çok geridir ama bu cesaret ve sahada dişe diş mücadele etme bakımından son hı hı. zamanlarda mesela İHA diyoruz biz insansız hava araçları ve SİHA silahlı insansız hava araçlarında evet. dünyada ilk 3'e ilk 4'e giriyor Türkiye. Ve bu savaş bu mücadeleler sonrasında Türk askerinin o cephede göstermiş olduğu başarılardan dolayı mesela Amerika öyle yapıyor. Dünyanın bir bölgesine saldırıyor. Arkasından orada adeta silahlarının şeyini evet. dünya kamuoyuna bir fuar gibi sergiliyor ve sipariş alıyor. Ve göreceksiniz bunun yakın bir gelecekte dünyanın hiç ummadığınız ülkelerden bizim İHA ve SİHA'larımıza yönelik çok büyük taleplerin geleceğini ve bu savunma sanayinin ihracat patlaması yapacağı konusunda da kuşkunuz olmasın. Yani olayların hiç böyle asimetrik pozitif sonuçların olacağını da görmemiz gerekiyor.
Evet, şunu sorup bu konuyu kapatalım, diğer konulara geçelim hocam. Bu mutabakattan umutlu musunuz? Çünkü daha önce olumsuz örnekler var ABD'nin oyaladığına dair, buna yönelik birçok örnek var. Bundan sonra artık o bölgede bir güvenli bölge kurulacak ve Suriyeliler o bölgelere gönderilip orada istihdam edilecek, orada ikame edilecek diyebiliyor muyuz? Bu noktada ümitli misiniz?
Şöyle, bu noktada artık Amerika'nın bize ayak bağı olma şeyi bitti.
Evet.
Yani bu teröristler gönüllü çekilirlerse ne âlâ, direnen olursa da Türkiye 5 gün sonra kaldığı yerden devam eder. O saha temizliğini yapar. Şimdi Fırat'ın doğusunda biz Tel Abyad, yani Akçakale ile Ceylanpınar arasındaki bir bölgeden giriş yaptık. Fakat bunun çok daha fazlası, bir sınır uzunluğumuz var. Geri kalan bölgelere şu anda Rusya ve rejim bayrağı çekildi. Şeyde bir problem yok. Akçakale ile Ceylanpınar arasında 32 kilometre güneye kadar ineriz ki orada bir problem yok. Fakat
daha
Kobani
doğrusu,
veya Aynel Arab denilen o bölge, Membiç bölgesi, yani Fırat'ın bu iki yakasıyla Irak sınırında kalan bölgelerde biz rejim ve Rusya ile bu işi nasıl halledeceğiz? Bundan sonraki gündem konusunu o oluşturuyor. Yoksa harekata başladığımız bölgelerden YPG'lerin temizlenmesi de kolaydır. Bundan sonra çekilmezlerse de biz onları temizleriz, oradaki kalıntılarını. Evet. Amerika da artık buradan çekileceğini deklare etti.
Mutabakata göre Irak sınırına kadar olan kısım.
Biz Irak, Amerika ile mutabakat yaptık da PKK'lılar bizim operasyona başladığımız belli bir bölge var. Diğer bölgelere gittiler. Rusya ve Suriye bayrağını çektiler. Şimdi biz onlarla bir de uğraşmak zorunda kalacağız. Evet. Bundan sonra aynı Amerikalılarla işimiz bitti bundan sonra.
Peki hocam. Şimdi diğer başlıklara bakalım. Avrupa Birliği ile İngiltere arasında Brexit konusunda yaşanan o uzun müzakereler sonrasında bir anlaşma sağlanmış. Boris Johnson uzun zamandır uğraşıyordu ki bu Brexit konusu bayağı başbakanın başını yedi. Nasıl ayrılabilecekler mi, ne dersiniz hocam? Brexit konusunda düşüncelerinizi alalım.
Şimdi zaten anlaşmalı ayrılık veya anlaşmasız ayrılık konusu tartışılıyor idi. Yani her halükarda Britanya şeyden ayrılıyor, Avrupa Birliği'nden.
Evet.
Fakat anlaşmasız ayrıldıklarında şöyle bir problem var. Birleşik Krallık dediğimiz, biz hep İngiltere olarak biliyoruz ama Birleşik Krallık olarak geçiyor. İngiltere bu Birleşik Krallığın %65'ini oluşturuyor tek başına ama Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda olmak üzere 4 parçadan oluşuyor. Kuzey İrlanda ise İrlanda adası var hemen Britanya adasının yanı başında. Orada İrlanda diye bir devlet var. O devlet Katolik. Bir de İngiltere'nin işgal edip ele geçirdiği Kuzey İrlanda bölgesi var. O da Britanya'nın bir parçasıydı. Şimdi sınırlar kaldırıldığı için Katolik İrlanda ile Protestan İrlanda arasında bir sınır yoktu. Hani İstanbul'da Üsküdar'dan Kadıköy'e diyelim ki Fatih'ten Eyüp'e geçer gibi sınır yok, geçiliyor idi. İngiltere veya Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra Avrupa Birliği'nin şöyle bir şartı vardı. Artık bu sınır konmayacak. Yine serbest geçiş sağlanacak. Bu serbest geçişin sağlanması demek İrlanda'nın, yani Kuzey İrlanda'nın İrlanda tarafından yutulması anlamına gelirdi. İngiltere farkına varmadan o dört parçadan oluşan Birleşik Krallık'ın bir parçasını İrlanda'ya kaptırmış olacaktı. Evet. Sonradan uyandılar. Şimdi bunun müzakeresini yapıyorlar ve sonuç nasıl biter, o da yeni bir kavga konusu olarak Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık İngiltere arasında devam eden bir durum. Yani olaylar hiç görüldüğü kadar öyle basit değil.
Peki hocam. Tunus'ta geçen hafta meclis seçimleri olmuştu. Akabinde de hemen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapıldı ve bu seçimde de bağımsız aday profesör, anayasa profesörü Kais Said sandık çıkış anketlerine göre oyların %72.53'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Medya patronu Nebil El Karvi'nin oy oranı ise 27.47'de kalmış. Tunus'u ne bekliyor bu yeni cumhurbaşkanı ile birlikte? Nebil, ne dersiniz
El
hocam?
El Karvi'nin özelliklerini geçtiğimiz programlarda bir konuşmuştuk. Zeynel Abidin bin Ali Devrik, Tunus liderinin, daha sonra Suudi Arabistan'da vefat etmişti. Onunla bağlantılı
vardı.
Olan, yani eski rejimin kalıntısı, hı-hı, bir figür idi. Fakat bu profesör olan Kais Said ise Doğrucu Davut gibi her şeyi olduğu gibi açıklayan, yani elimden geldiğince şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, hı-hı, diyen, şeffaf, temiz, yolsuzluklara karşı mücadele edeceğini söyleyen, ki bu 21. yüzyıl dünyasında özellikle genç nesil arasında bu yolsuzluk, hırsızlık meselesi, bakın Türkiye'de de çok fazla köpürtüldü. Bunu gündeme getirdi. Sanırım İhvan Hareketi de bu adayı destekledi ve çok ezici bir çoğunlukla kazandı. İnşallah söylediklerini yapar, muvaffak olur. Yani Tunus bizim kardeş bir ülkemiz. Yani halkı da Afrika coğrafyasında ama yani Türk insanına çok benzer. Çünkü, hı hı, Türkiye'nin Osmanlı döneminde o coğrafyada 300 yıla aşkın bir yönetim döneminde, evet, bir anekdot anlatıp programı öyle bitirelim.
Buyurun hocam.
Yani Tunus, Cezayir gibi bölgelere bir deniz amirali konumunda dayı atanmış o bölgelere ve dayı oranın valisi, İstanbul'a karşı sorumlu ve onlar getirmiş olduğu Leventler, askerler yerli kızlarla evleniyorlar. Onlardan doğan çocuklara kuloğlu diyorlar. Hmm. O kuloğulları bürokraside görev almışlar. Şu anda Tunus'ta, Libya'da kuloğlu soyundan gelen yüz binlerce aileler var. Ve bunlar kendilerini Türkiye'ye çok yakın hissediyorlar. Yani biz tanımasak, bilmesek, gitmesek, görmesek bile Libya'da, Tunus'ta, Cezayir'de ta Osmanlı'dan kalma bu kuloğlu aileleri de çok böyle bürokraside çok etkinler. Türkiye'ye karşı çok sempatiyle bakıyorlar. Onun için de bu ülkeler bizim dostumuz, kardeşimiz. Bunlarla, hı-hı, kültürel bağlarımızı da arttırmamız, evet, gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu 5 günlük süre nasıl dolacak? Sonuçları neler olacak? Haftaya bunu da konuşacağız. Değerli dinleyenler, programımızı noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar.